Ayrım 10. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 123. 6. Bir Hırsızlar Öyküsü. 1791 yılına doğru arazisini ziyaret eden Mademoiselle Laguerre, Schlange'nin eski adalet görevlisi Gobert'in oğlunu kahya olarak kabul etti. Bugün basit bir ilçe merkezi olan küçük Schlange şehri, Burgonya ve Fransa hanedanlarının savaştığı dönemde büyük bir kontluğun başkentiydi. Bugün kaymakamlığın merkezi olan La Ville aux Feuilles basit küçük bir tımardı ve Aguille, Ronquerre, Serne, Conche ve başka 15 köy gibi Schlange'ye bağlıydı. Ronquerre, tek kelimeyle saray denen o büyük gücün yardımıyla bugün marki iken Schlange'lar kont olarak kaldılar. Nitekim aynı güç, yüzbaşı Duplessis'in oğlunu fethin önde gelen ailelerinden de önce dük mertebesine yükseltmiştir. Bu olay şehirlerin de aileler gibi çok değişik kederleri olduğunu gösteriyor. Adalet görevlisinin oğlu en küçük bir servete sahip değildi. Kendinden önce Aguille'de 30 yıl kahyalık yaparak zengin olan yönetici, ünlü Minore, 3'te 1'lik hissesini Aguille yöneticiliğine yeğledi. Geleceğin erzak müteahhidi kendi çıkarı için 5 yıldan beri yanında muhasebecilik yapan ve bu sırada reşit olan François Gobertin'i kahya olarak takdim etti. Gobertin kendisinin görevden çekilmesine yardım edecek, ustasından aldığı talimata karşılık minnet borcunu ödemek maksadıyla da ihtilalden çok korkan Mademoiselle Laguerre'den selefi için bir aklanma kağıdı elde edecekti. Eski adalet görevlisi, yönetim bölgesinin ihtilal mahkemesi savcısı olunca korkak ses sanatçısının koruyucusu rolünü oynadı. Bu taşra, Fouquier, Tinville'yi aristokrasiyle olan ilişkileri nedeniyle şüpheli kişi sayılan tiyatro kraliçesi aleyhine bir ayaklanma düzenlendi. Böylelikle de oğluna düzmece bir kurtarıcılık fırsatı yarattı. Bu sayede eski kahyanın aklanma kağıdını elde ettiler. Vatandaş Laguerre'de hem siyasal avantaj açısından hem de minnet borcunu ödemek için François Gobertin'i malikanesine başbakan yaptı. Cumhuriyetin müstakbel iaşe müteahhiti Mademoiselle karşı pek eli açık davranmadı. O zamanlar Aguille'in geliri en aşağı 40 bin frankken onun hesabına Paris'e yılda 30 bin frank yollardı. Gobertin kendisine 36 bin frank vaat edince cahil opera sanatçısı havalara uçtu. Aguille kahyasının bugünkü servetinin nereden geldiğini anlayabilmek için başlangıcını açıklayabilmek gerekir. Babası tarafından himaye edilen genç Gobertin, Blangy Belediye Başkanı oldu. Borçluların Cumhuriyet'in o ezici el koymalarını hedef olup olmamaları onun elindeydi. Böylece çevreye dehşet saçarak, o zaman çok kullanılan bir sözcüktü bu, alacaklarını yasalara karşın madeni parayla ödettirebildi. Kendisi ise ihtilalin çıkardığı kağıt paraları verdi Mademoiselle Laguerre. Bu paralar da kamuya hiçbir yarar sağlayamamış, buna karşılık bireylerin zengin olmasını sağlamıştır. Genç Gobertin 1792'den 1795'e kadar 3 yılda Aguille'den 150 bin frank elde etti ve bu parayı Paris piyasasında kullandı. Cepleri banknotlarla ağzına kadar dolan Mademoiselle Laguerre artık gereksiz olan elmaslarını paraya çevirmek zorunda kaldı. Elmasları Gobertin'e verdi. Gobertin bunları satıp bedelini frank olarak hanımına getirdi. Mademoiselle bu dürüstlükten çok duygulandı. O günden sonra Gobertin'i de Piccinni'ye, 1728-1800 yılları arasında yaşamış olan İtalyan besteci, Gluck'ın rakibiydi. Güvendiği kadar güvendi. Gobertin, 1796'da babasının dostu olan eski bir konvansiyon üyesinin kızı, vatandaş Isore Mouchon'la evlendi. O sıralarda 350 bin frangı vardı. Direktuar yönetiminin süreceğini umduğundan yeni bir döneme başladığı gerekçesiyle evlenmeden önce geçmişteki 5 yıllık yöneticilik görevini Mademoiselle onaylatmak istedi. Aile babası olacağım dedi. Kahyaların kötü şöhretini bilirsiniz. Kayınpederim bir Romalı kadar dürüst bir cumhuriyetçidir. Etkili biridir, aynı zamanda kendisine layık olduğumu kanıtlamak istiyorum. Mademoiselle Laguerre, Gobertin'in hesaplarını kapattı ve gururunu okşayıcı sözler söyledi kendisi hakkında. Kahya, Aguille'in sahibesine güven vermek için ilk zamanlar köyleri sıkıştırmak istedi. Yaptıkları yağmalar sonucu gelirlerin düşmesinden ve odun tüccarının vereceği rüşvetin azalmasından haklı olarak korkuyordu. Ama o sıralarda egemen olan halk her tarafı kendi yeri gibi görüyordu. Hanımefendi krallarını bu kadar yakından görünce korkuya kapıldı ve Richelieu'sine her şeyden önce rahat ölmek istediğini söyledi. Eski şarkıcının gelirleri giderlerinden o kadar fazlaydı ki çok zararlı örneklerin yerleşmesine göz yumdu. Mahkemelere düşmemek için komşularının topraklarına tecavüz etmesine göz yumdu. Park aşılmaz duvarlarla çevrili olduğundan rahatını kaçırırlar diye kaygılanmadı. Gerçek bir filozof olduğundan rahat yaşamaktan başka bir şey düşünmezdi. Geliri birkaç bin frank eksik ya da fazla olmuş, odun tüccarı köylülerin verdikleri zarar karşılığında sözleşmedeki fiyat üstünden tazminat istemiş ne çıkardı? Eli açık, vurdum duymaz eski bir opera sanatçısının gözünde ne değeri olabilirdi? 100 bin franklık gelirini zevki için harcamış, 60 bin franklık kira gelirinin 3/2 azalmasına ses çıkarmamıştı. Eski rejimin erdemsiz fütursuzluğuyla şöyle diyordu. Ne yapalım? Herkesin yaşaması gerekir. Cumhuriyetin bile. Oda hizmetçisi ve dişi veziri korkunç Matmazel Koşe, Gobertin'in eşitlik hakkındaki ihtilal yasalarına karşın önceleri hanımefendi diye hitap ettiği ev sahibesini nasıl etkisi altına aldığını görünce hanımefendinin gözünü açmayı denemişti. Ama Gobertin de Matmazel Koşe'nin gözünü açtı. Ona sözde babasına gönderilmiş olan bir ihbar mektubu gösterdi. Mektupta oda hizmetçisi Pitt ve Kuborg'la mektuplaşmakla suçlanıyordu. O günden sonra iki hizmetkar güçlerini birleştirdiler ama Montgomery yöntemiyle Koşe, Matmazel Lager'e Gobertin'i övdü, Gobertin de Koşe'yi. Oda hizmetçisinin geleceği güven altına alınmıştı zaten. Hanımefendinin vasiyetnamesinde kendisine 60 bin frank ayrıldığını biliyordu. Hanımefendi Koşe'den vazgeçemezdi artık. Çok alışmıştı ona. Bir kez sevgili hanımına öyküler anlatarak uyutur, sabahları da tatlı sözlerle uyandırırdı. Ölünceye kadar sevgili hanımında hiçbir değişiklik görmedi. Tabuta konduktan sonra da her zamankinden daha güzel bulmuş olsa gerek onu. Gobertin ile Matmazel Koşe'nin yıllık kazançları, aylıkları, çıkarları öylesine arttı ki şefkatli bir ana baba bile bu nefis yaratığa onlardan daha derin bir bağlılık gösteremezdi. Bir düzenbazın kurbanını ne kadar popofladığı bilinemez. Bir ana çok sevdiği kızına karşı bile çıkarcı birinin sağdığı ineğini gösterdiği özen kadar okşayıcı ve koruyucu davranamaz. Bu nedenledir ki kapalı odalarda oynanan tartuf temsilleri çok başarılı olmaktadır. Dostluğa değer bu. Molière erken öldü. Yaşasaydı eğer, ailesinden bıkan, çocuklarından bıkan Orgon'un, tartufun dal kavuklarının özlemini çekerek büyük bir üzüntüyle "Ah ne güzel günlerdi" dediğini anlatırdı bize. Matmazel Lager, hayatının son 8 yılında Aguya arazisinin aslında getirdiği 50 bin frangın 30 binini alabildi ancak. Görüldüğü gibi Gobertin, Selefi gibi aynı yönetimsel sonucu elde etmişti sonunda. Oysa 1791'den 1815'e kadar geçen süre içinde çiftlik kiraları ve araziden sağlanan gelir bir hayli artmıştı. Bundan başka Matmazel Lager sürekli yeni mülk de satın alıyordu. Ama Gobertin, hanımefendinin ölümünün yakın olduğunu düşünmüş ve Aguye'nin mirasına sahip olmak için planlar kurmuştu. Bu plan, şahane arazinin gözle görülür biçimde değer yitirdiğini ve gelirlerinin düştüğünü göstermesini zorunlu kılıyordu. Bu işe bulaştırılan Koşe de kardan payını alacaktı. Son günlerde eski tiyatro kraliçesi 20 bin franklık yıllık gelirini harcayamıyor, eskiden gelirlerinden fazla harcadığı için de kahyasının artan paralarla aldıklarına şaşırıyordu. Yaşlandıkça ihtiyaçların azalmasının sonucu olan bu durum ona Gobertin ile Matmazel Koşe'nin dürüstlüğü gibi gelirdi. Kendisini görmeye gelenlere iki pırlanta derdi onlar için. Gobertin de hesaplarında namuslu görünmeye çalışırdı. Çiftlik gelirlerini olduğu gibi kaydederdi. Ses sanatçısının aritmetik konusunda zayıf bilgilerini etkileyecek her şey açık seçik, belirgin ve doğruydu. Vekil Hart, çeşitli harcamalardan, işletme gelirlerinden, yaptığı pazarlıklardan, uydurduğu davalardan, onarımlardan sağladı çıkarını. Kimi zaman müteahhitlerle anlaşarak giderleri bir kat daha yükseltirdi. Müteahhitler de sus payı olarak yüksek fiyatlardan yararlanırdı. Hanımefendi hiçbir zaman ilgilenmezdi bu tür ayrıntılarla. Aguye ile bu ilişkiler içinde olanlara gösterdiği kolaylık Gobertin'i halkın nazarında sevimli kıldı. Hanımefendi ise herkes överdi çünkü yaptırdığı işler için çok fazla para ödemesi bir yana nakdi yardımda da bulunurdu. Tanrı korusun aziz hanımefendiye lafı hiç düşmezdi ağızlardan. Gerçekten de herkes bağış yoluyla olsun, dolaylı yoldan olsun bir şeyler koparırdı ondan. Yaşlı aktrist gençliğinin kefaretini ödercesine soyulmaktaydı düpedüz. Bu öyle bir soygundu ki fazla ileri gidilirse belki de gözünü açar, Aguye'yi satıp Paris'e döner diye ölçülü davranılıyordu. İşte bu çöplenme çıkarı Paul Louis Courier'in öldürülme nedeni oldu. Çünkü adamcağız toprağını satacağını ve birçok Türenli tonsarı geçindiren karısını alıp götüreceğini açıklamak gafletini gösterdi. Bundan çekinen Aguye orakçıları bir sopanın ucuna bağlanmış orağın yetişebileceği yükseklikte hiç dal kalmayıncaya kadar genç ağaçları kesmezlerdi. Hırsızlığın yararı için olabildiğince az zarar vermeye dikkat ederlerdi. Bununla birlikte Matmazel Lager'in son yıllarında odun toplamak en alçakça gecelerde 200 bağ odun kaldırılırdı en azından. Harman artıklarını toplamaya gelince Sibylle'nin dediği gibi üretimin dörtte birine patlardı bu Aguye'ye. Matmazel Lager her ülkede oda hizmetçisi kullanan hanımlarda görülen bir bencillikle Koşe'nin kendisi sağ olduğu sürece evlenmesini yasaklamıştı. Ama bu sabırsız mirasçılar tarafından zehirlenmeyi göze alarak maddi mutluluk açısından hiçbir yararı olmayan eşyaları son nefesine kadar saklama hastalığından daha saçma olması gerek. Matmazel Lager'in toprağa verilmesinden 20 gün sonra Matmazel Koşe, 42 yaşlarında çok yakışıklı bir adam olan Sulanje Jandarma Onbaşısı Sudri ile evlendi. Sudri, 1800 yılından yani jandarma örgütünün kuruluşundan beri hemen her gün Aguye'ye Koşe'yi görmeye gelirdi ve haftada en az 4 kez de Koşe ve Gobertinlerle birlikte yemek yerdi. Hanımefendi hayatı boyunca ya tek başına ya da konuklarıyla birlikte oturmuştu sofraya. Aralarındaki içtenliğe karşın Kraliyet Müzik ve Dans Akademisi'nin baş sanatçısı ne Koşe'yi ne de Gobertenleri almıştı sofrasına. Son nefesine kadar törensel davranışını, süslenme alışkanlıklarını, rujunu, şıpıdık terliklerini, arabasını, uşaklarını ve tanrıçalara yakışır görkemini korumuştu. Tiyatroda ve şehir içinde olduğu gibi köy yerlerinde de tanrıçı olarak kaldı. Hala anılarda tapınılmaya yaraşır bir kadın olarak yaşamakta ve Sulanje'nin yüksek sosyetesinin 16. Louis'nin saraylı çevresinden aşağı kalmadığına kesin olarak inanılmaktaydı. Oraya geldiği günden beri Matmazel Koşe'ye kur yapan Sudri, Sulanje'nin en güzel evine aşağı yukarı 6000 franka ve hizmetten ayrılacağı zaman 400 franklık bir emekli aile alma umuduna sahipti. Matmazel Koşe, Madame Sudri olunca Sulanje'da büyük bir saygınlık gördü. Ne kadar para biriktirdiğini kesinlikle hiç kimseye söylemezdi. O da Gobertin gibi biriktirdiği parayı Paris'te ilin şarap tüccarlarının komisyoncusu Legrec'e yatırmıştı. Legrec, kahyanın da yatırımla desteklediği bir memleket çocuğuydu. Herkes eski oda hizmetçisinin bu 1200 nüfuslu küçük şehrin en büyük servetlerinden birine sahip olduğuna inanırdı. Bay ve Bayan Sudri'nin evlenme sözleşmelerinde jandarmanın evlilik dışı bir oğlunu öz evlatları olarak kabul etmelerine herkes çok şaşırdı. Sudri'nin serveti bu çocuğa kalacaktı. Bu çocuk resmen bir anaya sahip olduğu gibi Paris'te hukuk fakültesini bitirmişti ve yargıçlık mesleğine girmek için staj yapma niyetindeydi. Gobertenlerle Sudri'ler arasındaki 20 yıldır süregelen anlaşma aralarında en sağlam dostluğu doğurdu. İki taraf da her yerde her zaman ömürlerinin sonuna kadar birbirlerini karşılıklı olarak Fransa'nın en namuslu insanları ilan edeceklerdi. Vicdanlarındaki gizli lekelerin karşılıklı olarak bilinmesine dayanan bu birbirini idare etme durumu bu dünyanın en zor çözülen bağlarından biridir. Bu toplumsal dramı okurken bencilliğinizi utandıran bazı bağlılıkların sürmesi sizleri öyle bir kesin kanıya yöneltir ki bu iki kişi hakkında şöyle dersiniz. Bunların bir suça ortak oldukları kesin. 20 yıl malikaneyi yönettikten sonra kahya artık 100 bin franka sahip olmuştu. Koşe'nin de yaklaşık 200 bin frankı vardı. Saint Louis adasının Bethune rıhtımında bulunan ve ünlü Grande firmasının rakibi olan Leclerc ve ortakları firmasına yatılmış paraların sürekli ve ustaca kullanılmasıyla şarap komisyoncusu da Gobertin de daha kolay zengin oldular. Matmazel Lager ölünce Bethune rıhtımındaki şirketi başında bulunan Leclerc, Aguye yöneticisinin büyük kızı Jenny'ye talip oldu. O sırada Gobertin 12 yıl önce kendisinin Sulanje'da noterliğe getirdiği hukukçu Lupin'le birlikte bir komplo kurarak Agüe'ye sahip olacağını düşünüyordu. Sulange ailesinin son kahyasının oğlu Lupin, alelace yapılan ekspertizlere değerinin %50 altında fiyat biçilmesini, ihaleyi ilan etmemeye, önemli taşınmaz malları el altından sözde arttırma yöntemiyle satmak için taşrada ne yazık ki çok başvurulan bütün ayak oyunlarına razı olmuştu. Son günlerde Paris'te amacı bu gibi ayak oyunlarına başvuranları artırma sırasında pey sürmekle tehdit ederek haraca bağlamak olan bir şirket kurulduğu söyleniyor. Ama 1816'da Fransa bugünkü gibi kirli çamaşırların ortaya dökülüp halkın kızıştırıldığı bir ülke değildi. Bu yüzden entrikacılar Agüe'nin Coche, Noter ve Gobertin arasında gizlice paylaşılmasını gerçekleştirebileceklerine inanmışlardı ve Gobertin araziyi bir kez kendi üstüne yaptıktan sonra öteki suç ortaklarını paylarını kendisine bırakmaları için para teklif etmeyi düşünüyordu. Mahkemede İzali-i Şuyu davasını izlemek için Lupin tarafından görevlendirilen dava vekili görevini söz üzerine Gobertin'e satmıştı oğlu için. Bu soygunu kolaylaştırdı. Tabii eğer kendilerine gökten miras düştüğünü gören 11 Pikardiyalı çiftçi kendilerini soyulmuş saydılarsa. Bütün ilgililerin servetlerinin bir kat daha arttığını sandıkları sırada kesin artırmadan bir gün önce Paris'ten bir dava vekili çıka geldi. Eski katiplerinden biri olan Lavie of Faye'li bir başka dava vekiline Agüe'yi satın alma yönergesi verdi ve gerçekten de malikaneyi 1 milyon 150 bin franga satın aldı. Artırma 1 milyon 100 bin franga yükselince entrikacılardan hiçbiri daha fazla pey sürmeye cesaret edemedi. Gobertin, Sudri'nin ihanet ettiğini sandı. Lupin de, Sudri de Gobertin'in oyununa geldiklerini sandılar ama dava vekili açıklama yapınca barıştılar. Taşra avukatı Gobertin, Lupin ve Sudri tarafından kurulan planı sezmesine karşın eski patronuna bilgi vermekten kaçındı. Nedeni de şu, eğer şatonun yeni sahipleri gevezelik etselerdi çok düşman edinir ve artık o bölgede kalamazdı. Taşralı'ya özgü bu sıkı ağızlığın ne kadar yerinde bir tutum olduğunu olaylar gösterecektir. Taşra insanı sinsi ise sinsi olmak zorunda olduğu içindir bu. Molière'in Filitine'nin düşüncesini açıklayan kurtlarla birlikte ulumak gerekir sözü insanın tehlike karşısında ne yapması gerektiğini belirtir ve taşralı insanın bu davranışını haklı çıkarır. General Montcornet Agüe'nin sahibi olunca Gobertin işini terk edecek kadar zengin görmedi kendini. Büyük kızını şarap depolarının zengin bankeriyle evlendirebilmesi için 200 bin frank drahoma vermesi gerekiyordu. Oğlu için satın aldığı dava vekilliği için 30 bin frank ödemesi gerekiyordu. Kala kala 370 bin frank kalıyordu kendisine ve bu paradan er geç küçük kızı Elize'nin drahomasını da vermek zorunda kalacaktı. Çünkü bu kızına da en az bugünkü kadar güzel bir düğün yapmak hevesindeydi. Kahya Kontu Agüe'den soğutup kaçırabilmek düşüncesiyle deşmek istedi. Bunu başarabildiği takdirde suya düşen tasarılarını yalnız kendisi için gerçekleştirebileceği umudundaydı. Başarılarını dalkavukça kurnazlıklar sayesinde elde eden kimselere özgü, ince bir kavrayışla Gobertin eski bir askerle eski bir şarkıcının karakterleri arasında benzerlikler olabileceğini düşündü. Hiç de olanak dışı değildi böyle bir benzerlik. Bir opera sanatçısı ile Napolyon'un bir generali aynı alışkanlıklara sahip olamaz mıydı? İkisi de aynı kayıtsızlık ve eli açıklık içinde olamaz mıydı? Tiyatro kızına olduğu gibi askere de servet, rastgele, kaderi bir cilvesi olarak yağmaz mıydı? Kurnaz, sinsi, politikacı askerler de vardır ama bunlar istisnadır. Asker dediğin hele Montcornet gibi bir vur kırcıysa basit düşünen, kolayca güvenen, iş hayatında acemi, arazi yönetiminin binbir ayrıntısına yatkın olmayan kimse demektir. Gobertin, Mademoiselle Lager gibi generali de ağına düşüreceğinden emindi. Ne var ki imparator zamanında başaracağını hesaplayarak Montcornet'in Pomeranya'da aynı işi yapmasına izin vermişti. Gobertin'in Agüe'deki görevini orada yüklenen general bu işleri iyi bilirdi. Biron Dükü'nün dediği gibi lahanalarını ekmeye geldiğinde eski asker düşüşünü unutmak için işleriyle oyalanmak istedi. Birçok general gibi kol ordusunu Bourbonlara teslim etmiş olmasına karşın Loire ordusunun terhisi diye anılan bu hizmeti 100 gün döneminde son muharebe alanına kadar o adamın peşinden gitmiş olmasını bağışlatamadı. 1815'in Yüksek meclisinde üye olan bir imparatorluk askerinin yabancılar karşısında ordunun kadrosunda tutunabilmesi özellikle Lüksemburg sarayında kalabilmesi olanak dışıydı. Montcornet, gözden düşmüş bir generalin öğütlerine uyarak kendi topraklarını kendisi işletmeye karar verdi. General de Court, askerlere özgü olan o kurnazlıktan yoksun değildi ve ilk günlerde malikanesini şöyle bir incelediği zaman Gobertin'in gerçek bir eski rejim kahyası, bir düzenbaz olduğunu hemen anladı. Napolyon'un halk tabakalarından yükselen bütün mareşal ve dükleri Gobertin gibileriyle çok karşılaşmışlardı hayatlarında. 10. ayrımın sonu sayfa 134.